Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış programına hoş geldiniz. Boğaç Hocam, Akın Hocam ve Onur Hocam'la birlikteyiz. Evet hocam, nasıl başlayalım günümüze?
Evet, mail adresimizi hatırlatalım. Bilim ve Yaratılış A9.com.tr adresinden kardeşlerimiz mailler atabilirler.
Evet.
İşte soruları olabilir veyahut da paylaşmak istedikleri tefekkürleri veyahut da iman hakikatleri yazabilirler bize. Biz de paylaşırız burada inşallah. Çünkü iman hakikatleri gerçekten çok çok önemli. Yani Allah o kadar detaylı yaratmış ki yeryüzünü. Yani her defasında yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani her bilimsel araştırma sonucunda yeni bir detay karşımıza çıkıyor. Mesela insana dış görünüş olarak bakıyoruz. Gerçekten her şeyle dünyada uygun bir şekilde yaşamak için yaratılmış. İşte iki tane kolu var, iki bacağı var, işte başı var ve başı vücudunun en üst kısmında, beyni en korunaklı yerde, gözleri yine neredeyse vücudunun en yüksek yerinde. Allah çok detaylı bir sanatla yaratmış. Daha da detayına iniyoruz mesela. Organlarla karşılaşıyoruz. İşte kalbe bakıyoruz. Ayrı bir mucize. Yani muhteşem bir şekilde sürekli olarak kanı temizliyor vücut içerisinde. Kan pompalıyor ve her yere ulaşmasını sağlıyor. Akciğerlere bakıyoruz. İşte dışarıdan nefes aldığımız zaman orada kana oksijeni bırakıyor. Orada ilgili hemoglobin molekülleri, hücreleri gidiyor. Hı-hı. Oksijeni alıp ilgili bütün hücrelere, 100 trilyon hücreye her 41 saniyede bir iletiyor. Ondan sonra mideye bakıyoruz. Çok daha değişik mucizelerle karşılaşıyoruz. Mesela onunla ilgili bir sunum var. Ben şimdi ondan bahsedeceğim biraz. Midenin çok muhteşem özellikleri var. Yani belki birçok insanın bilmediği özellikler. Onlardan birkaç tanesini paylaşalım şimdi. Midedeki tıraş bıçağını sindirecek güçteki asitler nasıl etkisiz hale gelir? Besinler yemek borusundan mideye iner inmez mide yüzeyindeki hücreler gastrik asit adında bir sıvı salgılamaya başlar. Bu sıvıyla aynı anda pepsin ve hidroklorik asit adında kimyasal öğütücü sıvılar da salgılanıyor aynı zamanda. Bu asitler bir tıraş bıçağını bile sindirebilecek kadar güçlü. Fakat protein benzeri sindirimi zor maddeler için bu asitlerin olması zorunlu aynı zamanda. Hassas bir denge içinde midedeki bir takım hücreler asit salgılarken bu hücrelerin yanı başında bulunan başka hücrelerde yapışkan bir sıvı salgılıyorlar. Mukus isimli bu sıvı midenin yüzeyini örtüyor ve mide duvarını asitlere karşı bir kalkan gibi koruyor ve enzimlerin de mideye zarar vermesini engelliyor. Tabii çok büyük bir mucize bu. Yani normalde bir tıraş bıçağını dahi eritebilecek güçte midedeki asit. Yani midedeki asitin içerisine tıraş bıçağını atıyorsunuz. Yavaş yavaş çözülmeye başlıyor.
Evet, hidroklorik asit. Yani evet. En kuvvetli asit grubunda yer alıyor hidroklorik asit. Bu bizim vücudumuzda bir organın içerisinde vücudumuzun kullandığı bir şey. Ve hiçbir zarar vermiyor. Ama ne yapıyor? Aldığımız besinleri çok hızlı bir şekilde parçalamaya yarıyor. Yani bu tabiri caizse vücudun içinde bir ateş var, hani yakıyor gibi bir benzetme yapabiliriz. Çünkü hidroklorik asit çok kararlı bir asittir, çok keskin bir asittir. İçine mesela bir damla su attığınızda patlar. Çok ciddi etkisi vardır. Ama bizim vücudumuzda bu hakikaten salgılanıyor olmasına rağmen, ama sadece nerede? Midede. Hatta hastalığı olan kardeşlerimiz bilirler, bu gastrit, ülser gibi rahatsızlıklarda bazen derinin o dış mukoza tabakasında yırtıklar olabiliyor. Bazı yerlerde boşluklar olabiliyor. O zaman o asit oraya bir nebze olarak temas ediyor. Ve o mesela bir rahatsızlık, bir acı hissi uyandırıyor. Sadece bir nebzesi temas ettiği için böyle. Dıştaki mukoza tabakasının bir kısmı açıldığı için bu böyle. Düşünün, hepsi açılsa orayı eritebilir. Yani hakikaten çok kuvvetli bir kimyasal hidroklorik asit. Ama vücudumuza hiç zarar vermiyor. Şimdi burada bir kademeyle gelişim, yaşayıp öğrenip de kendisine işte işe yarar bir şey ekleyerek gelişim gibi bir şey söz konusu mu? Kesinlikle değil. Bu tamamen hazır olması lazım. Mesela siz bir elektrik ocağını açtığınızda bütün oradaki malzeme gerekli ısıyı üretmeye elverişli. Üzerine ateş yandığı zaman kendisine zarar vermeyecek şekilde bir dizayna sahip olduğunu görürsünüz. Midede de aynı şekilde hidroklorik asit salgılanmasına rağmen mideye hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde önceden hazır olmalıdır. Yani ilk hidroklorik salınımı olmadan hazır olması gerekir midenin. Bu nasıl olur? Hem hidroklorik salınım merkezinin hem de midenin mukoza tabakasının, o üzerindeki zırh gibi koruma merkezinin önceden Daha doğrusu ilk başta insan var olurken bunun da hazır olması gerekir. Bütün sistemler böyle insan olmalı. Buradaki sistemde de şu an en gözümüze çarpan şey çok kuvvetli bir asitin kullanılması, değil mi? Evet. Ve bunun öyle kademeli gelişimle açıklanabilecek bir şey olmaması. Yüce Allah'ın bir seferde, hepsini bir seferde ol demesiyle ol yarattığına şahit oluyoruz inşallah.
Tabii dediğin çok doğru, çünkü eğer bu sistemin tamamı olsa ve mukus tabakası olmasa sadece, yani biz yemek yediğimiz zaman midenin çeperi içi mukusla kaplanmayacak olsa, ilk yemek yediğimizde midemiz, bağırsaklarımız, bütün bacaklarımıza kadar paramparça olurdu. Yani mide asidi bir salgıladığı zaman, tamam, bütün belden altımız, bacaklarımız dahil paramparça olurdu. E bu nasıl o zaman kademeli gelişimli olacak? Yani DNA'ya mesela asit tam olması gereken yerde üretiliyor. Mesela göze bakıyoruz, göz sıvısı, gözyaşı üretiliyor. Yani nasıl karar veriyor mutasyonlar böyle bir şey? Yani çok enteresan bir mantık ortaya çıkıyor. Yani mutasyona soruyorsun, diyorsun ki ya göz var ama yani oraya bir sıvı lazım diyorsun. Tamam diyor, ben hemen yaparım diyor. Sen hiç merak etme diyor. İşte diyor işte göze zarar vermeyecek diyor bu, merak etme. Ondan sonra ama aynı zamanda bu kimyasalları çıkartan fabrikalarda temizleyici maddeler kullanılıyor. Yani insanın derisine bile değse paramparça edecek. Yani şu ölü deriye bile değse paramparça edecek güçte kimyasallar var. Temizliği maddeleri var. Kimyasalları çıkarmada kullanılıyor. Fabrikalardaki atık kimyasalları. Onunla aynı güçte olacak diyor mutasyon. Ben yapıyorum diyor, sen merak etme. Ondan sonra tabii onların, evrimcilerin iddiaları, onu belirtelim. Ondan sonra tam diyor gözde üretilecek bu diyor. Mesela ağızda, burunda, kulakta, beyinde, işte kalpte, bütün aklınıza gelebilecek damarların içerisinde, ciğerde, karaciğerde, hiçbirisinde değil diyor. Sadece gözde üretilecek diyor bu. Ve gözün içerisindeki tüm işte pislikleri temizleyecek, ondan sonra gözü besleyecek, kurumasını engelleyecek ve göz bunu sürekli üretecek düzenli olarak. İşte göz kapağını da bir sistem koyarız diyor DNA'nın içerisinde. Sürekli kendisi kapatır, açılır. İnsana bırakmayalım diyor mutasyon bunu. O evrimcilerin iddiasına göre. Mutasyonun böyle bir yeteneği olduğunu iddia ediyorlar evrimciler. Ne diyorlar? Milyonlarca senede. Öyle bir şey yok. Yani mideye bakıyoruz. Midedeki asit ya gözle salgılansa. Bu mutasyon nasıl biliyor böyle her şeyi? Yani DNA'nın içerisine o sıvı bilgisini alsa, gözün olduğu yere koysa. Düşünsene yani birkaç dakika içerisinde zaten yani suratımız dağılır resmen, yani böyle hani kezzap atılır ya, bazı insanların suratına böyle kezzap atılmıştır ve görmüşüzdür mesela onu. Böyle dümdüz bir surat haline geliyor.
İyileşemeyen bir yara oluyor değil mi?
İyileşemeyen bir yara oluyor dediğin gibi. Aynen öyle olurdu yani. İlk mesela birkaç dakika içerisinde zaten göz salgılanacağı için hemen yanardı gözümüz. Paramparça olurdu. Gözümüzün içindeki sıvı akardı. Buralar yanmaya başlardı. Ve biz bunu kontrol edemezdik. Her şey olması gereken yerde yaratılıyor. Mesela göz sıvısı midede salgılansa hiçbir işe yaramayacak. Hiçbir anlamı yok yani. Göz sıvısının midede bir işi yok zaten. Veyahut da mesela ağzımızda tükürük salgılanıyor. Bu tükürük niye gidip de işte ne bileyim kalbimizin içinde salgılanmıyor? Veyahut da damarların içinde yine salgılanmıyor. Ciğerin içinde salgılanmıyor da tam olması gerektiği yerde, sindirimin ilk başladığı yerde. Çünkü sindirim ağızda başlıyor. Biz biyolojide hep görmüşüzdür işte sindirim nerede başlıyor, nasıl devam ediyor falan. Bunu da teknik bilgiler olarak almışızdır ama birçoğumuz üzerinde hiç düşünmüyoruz. Ya bu sindirim niye ağızda başlıyor? Bu bizim için ne kadar lüks bir şey. Mesela tükürük dediğimiz yapı yemekleri daha ağızda parçalamaya başlıyor. Gözyaşı olsa ağızda parçalamayacak. Mide evet. Asidi olsa ağzımız paramparça olacak. Ama Allah tam olması gereken sıvıyı yaratıyor. Tükürük yaratıyor ve o besinleri ilk başta bir parçalıyor. Hatta ufak dönüşümler de sağlıyor. Onur Hocam bu konuda daha bilgilidir tahminimce. Ve ondan tamam. Sonra yutaktan yutabileceğimiz hale geliyor. Oradan mideye gidiyor. Yani her şey olması gerektiği şekilde mideye giderken mide kasları var. Mesela biz bir yemek yediğimiz zaman kaslar böyle resmen, mesela şöyle farz edelim yemek borusu. Buradan yemek girdiği zaman sıkıştırıyor ve bu şekilde aşağıya kadar, mideye kadar ittiriyor kaslar. Bu kaslar kasılıyor, sonra bu kaslar, bu kaslar, bu kaslar. Yavaş yavaş aşağıya doğru kasılıyor. En son mideye bırakıyor, tamam diyor. Bu kas sistemini mutasyonlar mı kurmuş bu sistemi? Ya biz öyle bir sistem kurarız ki yutkunduğun zaman İşte küçük dil arkaya doğru kapanır, yemeğin buruna doğru kaçması engellenir. Ondan sonra başka bir yapı daha vardır orada, et parçası. O da nefes porosunu kapatır. Tam yutkunduğu zaman olur bu. Her tarafı kapatırız biz yutkunurken. Bütün kasları, mutasyonlar çok iyi biliyor. Oraya o kas, buraya bu kas, oraya bu sistem, buraya bu sistem. Böyle oluşturduğunu iddia ediyorlar mutasyonları. Evet. Yani her yerde olması gereken sistem varsa eğer ve sistemdeki en ufak bir hata insanın hayatına mal oluyorsa, canlının hayatına mal oluyorsa o bir anda kusursuz yaratılışı gösterir. Ne kademeli evrimi gösterir bize ne de mutasyonlarla oluşmuş bir insanı gösterir inşallah.
Evet. Bir de hata o anlamda bir şey öğretici değildir. Mesela söylediğin gibi midede salgılanması gereken bir enzim, bir sindirim enzimi gözde salgılanacak olsa, mesela bunun çok güzel bir örneği var. Biz et yediğimiz zaman etin içine ne var? Bizim vücudumuzu oluşturan proteinler var. Eti bizim vücudumuz sindiriyor mu? Evet, sindiriyor. Yani biz aslında kendi vücudumuzda oluşturan proteinleri, yani yapı taşlarımızı sindirebilecek, bunu parçalayabilecek neye sahibiz? Enzime de sahibiz. Fakat kimotripsin ve pepsin isimli bu iki enzim vücudumuzda bulunmasına rağmen çok kontrollü biçimde salgılanıyorlar ve kesinlikle bizim vücudumuzun kendi kendini sindirebilecek bir mekanizma olmuyor. Kesin bir koruma var. Enzimler ilk önce üretiliyor. Üretildiği zaman ön haliyle üretiliyor. Proenzim deniliyor bunlara. Proenzim demek şu. Enzim evet hazır ama mesela el bombası gibi. El bombasının nasıl her şeyi hazırdı? Sadece bir pimini çekmeniz kalır. Bu enzimlerde öyle. Her şey hazır. Sadece bir mesela bir halka ekleyeceksin. Bir tane enzim ve kimyasal bir element ekleyeceksin veya çıkaracaksın. O zaman işte proteinleri sindirmeye başlıyor. O haliyle üretiliyor vücutta. Yani ön hali proenzim formunda üretiliyor. Protein sindiriminin olacağı yere kadar enzim geldiğinde oraya bu proenzimi aktif edecek, yani pimi çekecek olan başka bir enzim gelerek onu aktif ediyor ve orada proteinleri beklemeye başlıyorlar. Ve o bölgenin tamamının çevresi protein sindiren enzimlerin sindiremeyeceği malzemeden yapılmış vaziyette. Çok korunaklı bir malzemeden yapılmış vaziyette. Ve orada protein sindirimi vuku buluyor. Şimdi biz burada tam bir uyumluluk görüyoruz. Tam ciddi bir tasarım görüyoruz. Fakat burada biz ne görmüyoruz? Uyumsuzluk, kötüye giden bir durum veya vücudun zarar göreceği bir hal görmüyoruz. Bu enzim tutup da gözde salgılansa, gözdeki enzim bağırsakta salgılansa, vücut buradan bir şey öğrenip de biz enzimleri yanlış salgıladık, gözde hidroklorik asit zarar verir, onu mideye indirelim, midede de lizozim enzimi mesela gözde salgılanıyor, bu da burada bir işe yaramaz, o zaman onu da biz göze alalım gibi bir şeyi vücut öğrenemez. Vücut hangi enzimin nerede salgılanması gerektiğini yaşayarak öğrenemez. Böyle bir konusu yok vücudun. Vücut Allah ona ne ilham ettiyse onu yapıyor. DNA'sındaki bilgi neyse onu yapıyor. Yani vücut öyle lizozim enziminin ne olduğu ve ne işe yaradığını bilemez. Hormonal denge, içerideki elementlerin ve maddelerin ne olduğu ve ne işe yaradığının bilgisi ancak Allah katındadır. Hatta haddi zatında zaten gelen, mesela besleniyoruz. Dışarıdan biz vücudun belki hiç tanımadığı kimyasal maddeler alıyoruz. Ama sindirim sistemimiz bunları hemen tanıyarak bunları ne yapıyor? Sindiriyor. Hangi malzeme nerede sindirilir? Vücuda ne faydası vardır? İçine ne elementler vardır? Bunu vücut hepsini biliyor gibi hareket ediyor. Ama biz mesela isim veriyoruz. Bunun adı kahve diyoruz. Bunun adı su diyoruz. Susadım diyoruz. Su içiyoruz. Suyun içerisinde hidrojen ve oksijen atomu olduğunu, bunun vücudumuzda çeşitli bileşiklerde ve enzimlerde kullanıldığını, birçok reaksiyonda yan malzeme olarak dışarı çıktığını ve vücudun yüzde yaklaşık 70'inin değil mi sudan oluştuğunu vücudumuz bilemez. Çünkü vücudumuzda oluşturan hidrojen ve oksijen gibi farklı elementler. Element, elementin ne olduğunu bilmez, anlamaz, tanımaz. Onun bilgisini hafızasında tutacak, öğrenecek bir yapısı yoktur. O proton ve nötronun çevresinde dönen elektronlardan oluşan bir yapıdır. Allah'ın gücünün tecellisi olan nükleer güce sahip maddenin en küçük birimi bunlar. Bunların bir şey öğrenme ve bunların bir şey öğretme bilgisi yoktur. Ancak biz burada Allah'ın ilhamıyla hareket eden bir sistem görüyoruz her yerde.
Maşallah.
Yani ve vücutta da öyle, mesela vücudu protein sindiren enzimlerin veya başka hayati hormonların ve enzimlerin sonradan kazanılacak özelliklerle vücuda eklenmesi olası şey değildir. hiçbir biyolojik deney hiçbir canlıya yaşamı boyunca kendi üzerine ekstra özellik katacak enzim, protein ve yapıların kattığını bize göstermemiştir. Göstermemiştir çünkü böyle bir şey yoktur. Olmayan bir şey de bilim. Yani şöyle bunu göstermemiştir. Peki neyi göstermiştir? Mutasyonlarla kendi kendine olan gen değişiklikleriyle, yani kontrolsüz gen değişiklikleriyle, nükleik asit değişiklikleriyle DNA'nın tahrip olmasıyla hiçbir zaman vücudun canının faydasına olacak veya ondaki bozukluğu düzeltecek bir mekanizma olmamıştır. Olamaz çünkü. Bu geldiğimiz nokta, bilimin ulaştığı bu nokta bize bunu açık bir şekilde göstermekte. Aksi durumda da çok ciddi hastalıkların olduğunu göstermektedir. Yani Allah'ın ayette söylediği, buyurduğu gibi Allah canlıları yoktan kusursuz bir biçimde ve hepsi de bir uyum içerisinde yaratmıştır inşallah. Bilim bize onu göstermiştir.
İnşallah. Şundan da bir video göstereceğim size. Bombardıman böceğiyle ilgili.
Böcekler arasında üzerinde en çok araştırma yapılanlardan biri bombardıman böceğidir. Bu böceği diğer böceklerden ayıran özelliği ise 2 santimetrelik vücudunda oldukça karmaşık kimyasal bir silah barındırmasıdır. Bombardıman böceğinin vücudunda bir düşman saldırısıyla karşılaştığı anda kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir sıvı oluşur. Ve bu sıvıyı vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan düşmanına doğru püskürtür. Düşmanlarını bu savunma mekanizmasıyla uzaklaştıran böcek, aslında ne kadar mucizevi bir olay gerçekleştirdiğinin farkında bile değildir. Bu kimyasal silah, böceğin vücudunda çok karmaşık zincirleme reaksiyonlar sonucunda üretilir. Farklı iki bez tarafından salgılanan hidrojen peroksit ve hidrokinon adlı kimyasal sıvılar, biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşir. Bu odacığın hemen yanında ise patlama odacığı denen ayrı bir bölme vardır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda biriktirme odacığını saran kaslar kasılır ve oda aniden büzüşür. Odayı patlama odasından ayıran kapaksa aynı anda açılır. Bu sayede kimyasal karışım hızla patlama odasına dolar. Hemen ardından da patlama odacığının kapağı kapanır. Odada biriken karışım, duvarlardan salgılanan özel bir katalizör maddeyle birleşince zincirleme reaksiyon başlar. Bu reaksiyon sırasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Kanalın etrafındaki kaslar karışımın tam olarak düşmana hedeflenmesini sağlar. Ve böcek ürettiği bu kaynak kimyasal maddeyi basınçla düşmanının üzerine püskürterek onu haşlar. Düşmanını etkisiz hale getirebilecek kadar sıcak olan bu kimyasal silah böceğe hiçbir zarar vermez. Çünkü böceğin vücudunda silahın üretildiği bölge yanmaz bir maddeyle izole edilmiştir.
Evet. Yani çok büyük bir mucize bu. Yani normal kendine ait bir silah var resmen. Kimyasal bir silah var vücudu içerisinde. İşte iki ayrı madde tehlike anında bir odada birleşiyor. Ondan sonra o odanın tamamının patlamaması gerektiği için ayrı küçük bir odacık daha var. Hepsinin de kullanılmaması gerekiyor. O odacıya bir kısım alınıyor. O alınan kısımda da bir katalizör salgılanıp o iki maddeyi daha hızlı ısınacak ve etkileşime sokacak bir madde salgılanıyor katalizör olarak. Ve bir anda böceğin de kasları sayesinde ilgili bölgeye doğru fışkırtılıyor. 100 derece civarındaki madde. Yani bunun neresi evrim, neresi mutasyon? Burada muhteşem bir sanat var. Değil mi? İki ayrı maddeyi bilmesi gerekiyor bu böceğin. Yani bu iki ayrı madde birleştiği zaman bir kimyasal bir silah olacak demesi gerekiyor. Ondan sonra onlara ait özel bir katalizör üretmesi gerekiyor. Bunları daha hızlı etkileşime sokacak. Çünkü bir saldırı anında hızlı davranması gerekiyor. Yani bir an içerisinde olması gerekiyor bunların. 5 saniye sonra işine yaramıyor. 5 saniye sonra ölmüş olur zaten canlı. Yani hemen olması gerekiyor. Katalizörün formülünü nereden biliyor bu bombardıman böceği? O iki kimyasalın formülünü nereden biliyor? Formülünü bilmesi zaten imkansız. Bir de bunlarla ilgili odacıkları var. O odacıkları kullanıyor. En sonunda bunu püskürtüyor.
Kasılmaları canlı gerçekleştiriyor.
Aynen öyle dediğin gibi. Yani muhteşem bir sanat var burada. Dawkins var mesela, Richard Dawkins. İşte dünyanın bir numaralı evrimcisi. O şöyle bir açıklama yapmış. İşte bir maddeden biraz daha az vardı. Sonra biraz daha çoğaldı. Biraz daha çoğaldı. Böyle kendisi de bir deney yapmış. İnsanları toplayıp etrafına. İşte bakın diyor, işte bu iki maddeden birazı biraz daha azdı. Sonra biraz daha çoğaldı. Bir deney tüpü daha koymuş yanına. Sonra biraz daha çoğaldı. İşte böyle. Ya yani evrim böyle hikaye resmen. Çünkü hani bir şeyi açıklamaya kalktıkları zaman çok komik bir yöntemleri var. İşte yavaş yavaş böyle oldu. Mesela bu bilgisayar nasıl oluştu? Hemen açıklıyorum diyor. Size evrime göre bu bilgisayarın nasıl olmasını gerektiğini hazır olun diyor. Açıklıyorum diyor. İlk başta ekran oluştu. Sonra klavye oluştu. Sonra harfler oluştu. Sonra işte yanına da bir de mouse geldi. Alın size bilgisayar işte. Yavaş yavaş evrimle açıkladım diyor.
Doğana istedi.
İşte doğa alanında yardımlarıyla, istemesiyle diyorlar tabi. Allah'a tenzih ederiz. Doğa ana diye bir şey yok. Yani böyle saçma bir açıklama olmadı. Mesela insan nasıl, kalbi nasıl oluştu? İlk başta yarım kalp, çeyrek kalpti. Sonra yarım kalp, sonra tam kalp. İşte evrime göre hemen açıkladım size gibi. Mesela gözü açıklıyor. Oktar hocamın gittiği yerdeki bir tane evrimci. Gözü şöyle açıklıyor. Çeyrek göz vardı diyor ilk başta. Sonra yarım daire çiziyor. Sonra 3'te 2, şey 4'te 3 daire çiziyor. Sonra da tam daire çiziyor. Alın size gözü açıkladım diyor. Yani böyle şey gibi hani oyunlar olur ya, çocukların oynadığı oyunlar. Evet. Bir konusu vardır. Ona göre işte bir anlatım yapılır falan. Bu evrimde oyun gibi bir şey. Mesela bu nasıl oluştu? O madde ilk başta biraz daha azdı. Sonra biraz daha arttı. Sonra bu haline geldi. Ya böyle bir yavaş gelişimin olmasına hiçbir canlı müsaade etmiyor. Mesela siz, örnek verelim. Anne karnında bebek gelişiyor değil mi? İşte sıfır tek bir hücreden başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş gelişe gelişe en sonunda hayatını sürdürebilecek bir bebek haline geliyor. Sonra da dünyaya geliyor zaten. Biz şimdi oradaki bebeği 5 aylıkken mesela alsak hayatını devam ettirebilir mi? Hiçbir organı tam gelişmiş durumda değil.
Bir tane dengesiz durum hayatına mal oluyor.
Evet. Mesela ya kalbi tam işlevli değil. Midesi tam işlevli değil. Ciğerleri tam işlevli değil. Çünkü bütün mesela vücudun yaptığı işlemlerin hepsini anne yapıyor zaten. Anne vücudu yapıyor. İşte mesela besin olacak. Zaten anne vücudu hazır olarak besini kan yoluyla ona veriyor. Mesela onun bağırsakları, böbrekleri çalışmıyor bebeğin. Zaten onların hepsini anneye tekrar veriyor. Damarlar yoluyla. Annenin böbreklerinde, bağırsaklarında tekrar temizleniyor. Yani bebeğin yaptığı bir şey yok. Bebek sadece hazır bir şekilde oksijeni alıyor, besinlerini alıyor ve gelişiyor. Ve kendi organları da çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken gerekli şu anda bizim yaşadığımız şekilde işlevleriyle çalışmıyor. Bebeği biz o yarım haliyle aldığımız zaman dünyaya, bu bebek hayatını devam ettiremiyorsa o zaman evrim sürecinde nasıl oldu bu? Yarım kalp diyorsun. Olmuyor. Yaşayamıyor. Yarım mide diyorsun. Yaşayamıyor yarım mideyle. Yarım mideyi bırakın. %90 mideyle bile çalışamaz, yaşayamaz insan. Ya tam olması gerekiyor.
İnsanların hayvanlara baktığımızda, yine kutuplardaki hayvanlara bakarsak, yağların, derinin altında o yağ olmadığı sürece hayvanlar yaşayamıyor.
Evet, çok doğru.
Yani bu da
o kadar yağ insanda olsa o da çok kolesterol yapıyor. Kesinlikle. Yani insan yaşayamıyor değil mi?
Evet, yani şu anda zaten hani duramaz sıcaktan. Öyle bir yağ mesela dediğin gibi bu açacağım. İşte mesela ayılarda acayip bir tüy oluyor. Kürkleri oluyor. Artı onun altında böyle 5 santim yağ tabakası oluyor. Bakın 5 santim yağ tabakası. Yani öyle bir yağ tabakamız olsa zaten herhalde kalpten giderdik. Çünkü yani kalp öyle bir şeye, kanla beslemeye güç yetiremezdi insan vücudu olarak. Ve çok fazla sıcaklardı. Yaşayamazdık yani. Mesela penguenleri biliyorsunuz, normal sıcak iklime getiriyorlar. Onlara özel oda yapıyorlar.
Evet.
Klimalı. Öyle yani 0 dereceye yakın tutabilmek için mesela oda yapıyorlar. Çünkü o şekilde yaşamaya göre yaratılmış. Dolayısıyla hiçbir şey yavaş gelişmelerle oluşma ihtimali yok. Mesela kalpten bir sistemi alın. Sadece pompadaki, mesela kan pompalarken işte kan geliyor. Şöyle iki tane sistem var. Bu pompaladığı zaman saniyenin 1/14 kadar süre sonra
kan buraya giriyor. Ondan sonra bu pompalıyor, buradan devam ediyor. Bakın oradaki saniyenin 1/14 biri kadar bir arayla kasılıyor bu iki pompa. Yani şöyle bir şey gibi, şöyle bir kasılma şekli var. Siz onu saniyenin 1/13 biri yapın, olmuyor. 1/15 biri yapın, yine olmuyor.
Altın oran var hepsinde.
Altın oran var dediğin gibi ve muhteşem detaylı bir sistem var. Yani en ufak milimetrik, milimetrenin milyonda biri kadar bir değişikliğe dahi hiçbir canlının vücudu izin vermiyor. Böyle bir sistemin yavaş gelişmelerle ilk başta eksik olarak sonradan tam olması mümkün değil. Evrimciler diyorlar ki mesela mükemmel bir yaratılışımız var dediğimizde hiçbir canlı mükemmel değildir diyor. Şimdi biz canlıların mükemmel olduğunu nereden anlıyoruz? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. En ufak sisteminden bir şeyi kaldırdığımızda canlılık hayatını kaybediyor.
Bak, en ufak sisteme bir örnek verelim hemen. Şimdi ekranda gördüğümüz şey biyolojik bir yapıyı anlatıyoruz biz burada. Adenozin burada bir ATP görüyoruz. 3 fosfatlı olacak. Adenin trifosfat. Şimdi burada ne görüyoruz? ATP sintaz. Neye benziyor? Bu biraz motora benziyor. Değil mi? Böyle biraz yani parçaları var. Bu parçalar sanki birleştiğinde böyle anlam ihtiva eden bir yapı görünüyor. Şimdi bunun ne işe yaradığını göreceğiz. Nerede? Mitokondride. Bu bizim hücrelerimizdeki enerji üreten nükleer enerji santralleri olan mitokondriler. Şimdi mitokondrinin zarlarında işte bu çok hassas, çok küçük mikro motor, ATP sintaz isimli motor var. Peki bu motor nasıl çalışıyor? Ki bu bitkilerde de var, hayvanlarda da var, insanda da var. Böyle tek hücreli bazı canlılarda da var. Neyle çalışıyor? Bakın yukarıda yüksek konsantrasyonlu, aşağıda da alçak konsantrasyonlu hidrojen iyonları var. Adeta bir değirmen gibi iyonlardaki yani atomlardaki enerjiyi kullanarak enerji üretiyor. Yukarıdan gördüğünüz gibi bir tane hidrojen iyonu giriyor. Yani çok ayrıntılı ve detaylı. Burada bak bir yerde hidrojen kanalı var. Bir yerden hidrojen giriyor, bir yerden çıkıyor. Şimdi görüyoruz bir tanesi dönüyor. Bir sonraki rafa geliyor. Şey gibi, mermi şeyi gibi. Oradan tekrar dönüp bir sonrakine sıra geliyor. Yani baya baya değil mi? Projeyle üretilmiş bir motor gibi görünüyor şu an. Fakat burada gördüğümüz her parça şu ATP hariç hepsi birer protein molekülü. Yani biyolojik birer molekül. Şimdi ve sonunda ne oluyor? ATP. Evet. Burada çok fazla proteinin bir arada ve kusursuz ve bir uyum içerisinde çok hassas dengelerde saniyenin binde biri gibi zamanlarda zamanlama ayarlarıyla çalışan bir sistem görüyoruz. Şimdi buradaki sistem her birinin ayrı ayrı bir proteinden, her birinin ayrı ayrı bir DNA geninden üretildiğini görüyoruz. Şimdi senin söylediğin gibi hakikaten ufak çapta bir gen değişikliği olsa bu sistemde, değil mi? Bu sistemin parçalarından, nükleik asitlerinden birisini değiştirsek ve gende mesela şuradaki yeşil renkli, açık yeşil renkliyi de alalım oradan. Onun yerine koyu yeşil renkten bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Ne olur? Sistem çöker. ATP sintazın çökmesi ne demek biliyor musunuz? Direkt canlının ölmesi demek. Bu kadar. Enerjiyi kesmiş oluyorsunuz. Prizden çektiğiniz zaman nasıl televizyon bilgisayar sönüyorsa bu da insanın, bitkinin ve canlıların çok tek hücreli canlının enerji santrali. Bunu çektiğiniz zaman ne oluyor? Enerji üretimi olmamış oluyor. Ve o zaman canlı ölmüş oluyor. O çoğul olarak tüm organ ve dokulardaki uyum mu gördüğümüz gibi şimdi burada da molekül protein seviyesine yani mikron milimetrenin nanometre yani milyonda biri boyutlarındaki bir parçanın hassasiyetinden söz ediyoruz. Bu kadar küçük bir parça, bu kadar küçük proteinler bir akıl ve şuur olmaksızın kendi kendine bir araya gelmiş olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Çünkü parçalardan herhangi küçük bir tanesini aldığımız zaman sistem tamamen çöküyor ve canlı ölüyor. Dolayısıyla burada hata yaptım, o zaman dur ben şunu değiştireyim ve düzelteyim, tekrar iyi ve güzel bir hale getireyim gibi bir deme imkanı olmamış oluyor. Bu bizi Allah'ın her an, yaşamın her zamanında bizi denetlediğini, bizi her zaman için kontrol altında tuttuğunu, tüm yaşamı, tüm kainatı, tüm dünyadaki canlıları, kaç tane canlı vardır? Kentrilyonlarca canlı vardır dünyada. Ve kentrilyonlarca canlının vücudu hepsinin içerisinde protein sentezi oluyor. Ve bu proteinlerin hepsi de gidip işlerini süper uzmanlıkla yapıyorlar. Allah yaşamın her anında atomundan bizim bildiğimiz en büyük galaksilere kadar her yeri muazzam ve mükemmel bir şekilde kontrol ediyor. Yani bu sistemin biz şu an teknolojimizden ne kadar üstün olduğunu, bizim teknolojimiz el verdiği kadarını anlıyoruz biz. Yani teknolojimiz henüz gözlem yapmanın aşamasında. Kaldı ki daha sistem doğada birçok konuyu, doğadaki birçok sistemi teknolojimiz taklit edemiyor. Daha henüz gözlem aşamasında. İşte bu bize bütün sistemin hem mükemmel, hem uyum, hem de değişmeyecek sistemde yaratıldığını gösterir. Çünkü değiştiği zaman sistem bozuluyor, uyum bozuluyor. Bozulmadığına göre, milyarlarca yıldır istikrarlı bir şekilde yaşam devam ettiğine göre demek ki Allah her an bizi kontrol ediyor elhamdülillah.
İnşallah. Biraz önce gösterdiğin videodaki sistem mi de yani biraz önce söylediğin gibi en ufak bir mutasyon olsa zaten bozuluyor, çalışmaz mekanizma. Ama evrimciler ne diyor biliyor musunuz? Bu mekanizmayı mutasyonlar oluşturmuş diyorlar. Ve de bunu işte biz bilimsel konuşuyoruz diyerek anlatmaya çalışıyoruz. Bilim budur diyorlar. İşte bu motor mekanizmasını, işte mitokondriyi, hepsini mutasyonlar sonucunda oluşmuştur diyorlar. Yani bunu nasıl oluşmuştur dediğimizde, yani canlıya en ufak mutasyon geldiği zaman
tamam. Ne olacağı belli değil.
Evet, yani dediğin gibi her şey olabilir.
Her şey olabilir.
Yani DNA mekanizmasına bir isabet ediyor, üreme sistemi gidiyor, iptal. Görme sistemi gidiyor, iptal. Ondan sonra kandaki işte oksijen taşıma sistemi iptal. Canlı 3 dakika sonra ölüyor mesela. Veyahut da başka sistemlere bakıyoruz. Midesi çalışmıyor, iptal oluyor. Böbrekler çalışmıyor, iptal oluyor. En ufak bir değişiklikten nedeniyle. Dolayısıyla mutasyonların bir evrimleştirici özelliği yok. DNA'yı değiştiren de tek mekanizma mutasyon olduğuna göre evrim diye bir şey yok. Buradan bu sonuç çıkıyor. Yine bir video daha göstereyim.
Basketbol maçını düşünün. Oyuncu topu alıyor, hızla koşuyor, birkaç bacak hareketiyle rakibini geçiyor, zıplıyor ve elleriyle kavradığı topu fırlatıyor. Tüm bu hareketlerin gerçekleşebilmesi için diğer bütün sistemlerle beraber eklemlere de büyük bir görev düşer. Tüm vücut hareketlerimiz eklemlerin birbirleri üzerindeki hareketleri sayesinde gerçekleşir. Eklemin görevi, kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmaktır.
Bakın şurada mekanik bir sistem var. Yani gösterebilir miyiz? Bakın şurada muhteşem mekanik bir sistemden bahsediyoruz. Yani siz bunu yaptırmaya kalksanız, bir makine mühendisine böyle bir sistem oluşturmaya kalksanız, yani milyarlarca lira para ödersiniz şöyle bir sistemi yapmak için. Bakın her şey olması gerektiği şekilde. Mesela şurası kemikse burada işte menisküs yapısı var, işte bağlar var. Şimdi yağlama sisteminden bahsedecek yine.
Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket ettirilmesi mümkün olur. Eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik aşamalarla ve zorlukla hareket edebilirlerdi. Herhangi bir mekanik alet çalışırken, hareket eden parçaların birbirlerine temas noktalarında mutlaka sürtünme görülür. Kısa bir süre sonra aşınma ve aşınma sonucunda parçaların bozulması söz konusudur. Bunu engellemek için tüm mekanik parçalar düzenli olarak yağlanır. Ancak insanların ve hayvanların eklem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Peki bu nasıl gerçekleşmektedir? Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında kaygan bir sıvı bulunur. Kemik, eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlar. Hayatımız boyunca bir an bile kıkırdaklarımızın arasını yağlama gibi bir problemle karşılaşmayız. Hatta eklemlerin böyle otomatik bir yağlama sistemine sahip olduğundan bile habersiz birçok hareketi kolaylıkla yaparız. Tüm bunlar insan bedeninin üstün bir yaratışın eseri olduğunu açıkça göstermektedir. Bu, göklerin ve yerin Rabbi, üstün güç sahibi olan Allah'ın benzersiz yaratmasıdır. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Bu evet. Mesela denge çok önemli bir konu. Dengede şöyle bir şey var. İnsan vücudunda dengede olması için iskeletin tamamının 640 tane kası var. Beyin aynı anda 640 tane ayrı kası kontrol ediyor ki dengede durabilmek için. Sırf dengede durabilmek için. Ki mesela bir ipin üzerinde yürüyen cambazı düşünün. Tek bacağın üstünde yürüdüğünü düşünelim. Bacakta yaklaşık 54 tane kas var. Şimdi özellikle o yarım daire kanallarındaki sinyallere göre beyin şimdi o kası ayarlıyor. Değil mi? Bacaktaki kasları ayarlıyor. 54 tane kası. Bunu şeye benzetebiliriz. Hani böyle kukla iple bağlayıp kuklaları oynatırlar ya. Onu dengede tutmaya çalışır. Ona bir anlam vermeye çalışır. 2, 3, 4 tane ip var değil mi orada? 54 tane ip sadece bir bacakta olduğunu düşünün ve onu bir bilinç şu an yok. Biz onu kontrol etmiyoruz. Dengemizi biz kendimiz sağlamıyoruz. Otomatik sağlanıyor. Beyincik otomatik dediğimiz orada, evet. Otomatik dediğimiz konu ne? Beyinde yarım daire kanallarından gelen sinyallere göre dengenin sağlandığını görüyoruz. Otomatik dediğimiz konu bu. Beyin yapıyor. Beyin ne diye bakıyoruz? Yine başa gelmiş olduk. Proteinler, karbonhidratlar, değil mi? Yağlardan oluşan bir tabaka. Bu bizim dengemizi sağlıyor. Neyi sağlıyor? 54 tane kasın dengede olmasını sağlıyor. Aynı anda vücudun diğer 640 kasını da kontrol ediyor. Maşallah.
Ki sadece yani, bu kas sistemi normalde işte hormon dengesini kontrol ediyor. Tabii sadece dengesi o. İşte vücudun suya ihtiyacı varsa ona göre hormonlar salgılıyor. Vücud insanın susamasını sağlıyor. Mideyi ayrı kontrol ediyor. Yani baktığımız zaman hani kontrol ediyor diyoruz ya, beyin yapmıyor yani bunu. Onu söylemek için anlatıyoruz. Bir et parçasının nereden bilsin? Vücuttaki şeker oranını, suyu beyine sorsak, senin ismin ne desek adını söyleyemez. Veyahut da sen kimsin desek kendi ne olduğunu bilmiyor zaten. Haberi yok. Kendinle ilgili bir şuuru yok zaten beyin dediğimiz şeyin. Hani beyin yapıyor diyemiyoruz o yüzden. Yani belli ki sizi ve yaptıklarınızı Allah yaratır buyuruyor Allah ayette. Şeytanın Allah'a sınırım. Bizi ve yaptıklarımızı Allah yaratıyor. Her an yaratıyor ve de. Hani kontrol etme şeklinde de değil Allah'ın yaratması. Allah direkt yaratıyor zaten. Kendisi yaratıyor. Yani biz bir şey yaptığımız zaman mesela nutku verip konuşturan Allah. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Bütün her şeyi, bütün işlevleri biz bilimin gelişmesiyle tabii bunları daha net fark ettik. İşte beyin kontrol ediyor diyoruz mesela. Bütün beyin vücudu. Yürüdüğümüz zaman mesela veyahut da bir cismi atma işlemi olduğu zaman hani sanki biz yapıyormuşuz gibi bir hissiyat geliyor. Ama bilimsel olarak baktık biz yapmıyormuşuz. Biz izliyormuşuz sadece. Allah da onu 1400 sene öncesinde bize söylüyor inşallah.
Mesela bir videomuz var şimdi, onu da gösterebiliriz. Sürtünme kuvvetiyle alakalı. Allah mesela dengeyi sağlamak için yer çekimi kuvvetini yaratıyor. Yer çekimi kuvvetine göre denge sağlanıyor. Ve dünyada o kadar fazla denge ve kuvvet var ki canlıların hepsinin bu kuvvetli de güçlere uygun bir vaziyette vücutlarının hareket ediyor olması lazım. Yer çekimi bunlardan sadece bir tanesi. Ama mesela hazır mı videomuz? Hazır.
Günlük hayatta özellikle bir şeyleri iterken karşılaştığımız sürtünmeyi kimi zaman hep zorluk çıkaran bir kuvvet olarak düşünmüşüzdür. Acaba cisimler ve yüzeyler arasında sürtünme kuvveti bulunmayan bir dünya nasıl olurdu? Bu
Bu durumda kalem elinizden kayacak, kitaplar ve defterler masanın üzerinde duramayıp yere düşeceklerdi. Masa döşeme üzerinde kayıp köşeye çarpacaktı. Kısacası tüm cisimler aynı düzeye gelene kadar her şey kayacak ve yuvarlanacaktı. Sürtünmesiz bir dünyada düğümler çözülecek, çiviler ve vidalar yerlerinden çıkacak, arabalar virajlarda dönüş yapamayacak, fren tutmayacaktı, ses asla sönmeyip bir duvardan ötekine yankılanıp duracaktı. Evrende düzeni sağlayan tüm bu fizik yasaları, evrenin de içindeki canlılar gibi tasarlanmış olduğunun kanıtlarındandır. Evrendeki düzeni sağlayan değişmez kuralları Allah yaratmış ve onun hakkında düşünüp üstünlüğünü kavramamız ve verdiği nimetlere şükretmemiz için bizlerin hizmetine vermiştir. Allah'ın yaratmasındaki üstünlük ve düzenle ilgili daha sayısız örnek verilebilir. Kainatın var edilmesinden bu yana her şey Allah'ın ilmiyle ve onun hakimiyetinde gerçekleşmiştir.
Evet, maşallah. Bu bir tane kuvvet sadece. Bu kuvvet olmasa, mesela sürtünürken bir kuvvet ve dirençle karşılaşılmasa dünyadaki yaşam çok büyük miktara sekteye uğrardı. Bunun gibi dünyada çok fazla kuvvet var. Allah böyle özellikle detaylı bir şekilde yaratıyor ki insanoğlu anlasın, Allah'ın gücünü ve kudretini görsün diye. Mesela bir tane de vücudumuzla ilgili bir dengeden yine bahsetmek istiyorum. Kortizol isimli bir madde var. Bakın, kortizol dediğimiz hormon bir protein ve ne işe yarıyor, nasıl hayati bir fonksiyonu var onu hep beraber görelim. Mucize ilaç da deniliyor kortizola. Kortizol hormonu ağrı, kaza, acı, yaralanma, enfeksiyon, aşırı sıcak, aşırı soğuk, alerji, iltihap, oksijensiz kalındığı durumlar, aç kalındığı durumlar, ateş yükselten faktörler gibi durumlara karşı insan bedeni içinde birçok farklı cephede insan için yoğun bir çaba gösteren molekül, hormon. Yaralanmalara karşı önceden önlem alan bir hormon. Adrenalin hormonu insanı tehlike anı için hazırlarken, kortizol hormonu da insan vücudunu tehlike sonrası muhtemel gelişimler için hazırlar. Bakın, muhtemel bir yaralanma riskine karşı önceden bir tedbir alır ve vücuttaki amino asitleri seferber eder. Yani herhangi bir yaralanma durumuna karşı ne yapıyor? Önceden amino asit salınımını, amino asit depolanmasını kontrol ediyor ve bunu önceden tedbirini aldırtıyor. Bazı insanların yaralandıkları anda ve yaralandıktan sonra uzun bir süre sonrasına kadar acı hissetmemelerinin nedeni kortizol hormonudur. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bakın, bu çok küçük bir detay. Yani kısa bir detay ama çok önemli bir detay. Neden? Çünkü yaralandığı an insan ne kadar hayati bir yerinden yaralanırsa yaralansın, o an kısa bir süre daha kendi şuurunu koruyup belli bir süre daha hareket edip, değil mi, şuurlu bir şekilde vakti oluyor, vakit kazandırıyor. Yani bu insan hayatta kalmasını sağlayacak önemli bir detay. Yaraya aldığı an, yaralandığı an acı ve o büyük şuur kaybı olsaydı birçok insan belki şu an çok hızlı bir şekilde ölmüş, hayatta olmamış olurdu. Ama öyle olmuyor işte. Belli bir süre yaralanma ve acının şiddetine göre insan, mesela futbolcularda vardı, bir yeri kırıldığı an orayı hissetmiyor. Bu belli bir süre daha, mesela hastaneye gidene kadar, bir arkadaşını arayana ulaşana kadar, haber verene kadar vakit kazandırmış oluyor. Ondan sonra zaten acı hissi beliriyor. Bu sefer de tedavi için hassasiyetin nerede olduğu bildirilmiş oluyor. Yani öncesinde tedavi merkezine ulaşacak kadar zaman kazandırıyor. Kim? Kortizol hormonu. Ulaştıktan sonra da nerede acı ve ağrı varsa hassasiyet, yaralanma oradadır. Bu sefer de yaralananların yeri tespit etmesi için acı hissi meydana çıkıyor. Hepsi bir denge içerisinde, hepsi de bir hassasiyet ve uyum içerisinde maşallah. Dolayısıyla insan hayatı bu şekilde devam etmiş oluyor. Önemli bir detay. Yani olmasa insanın aklına gelmeyecek belki bir detay. Ya yaralandığımız evet. An acıyı belli bir süre duymasak, sonra duysak daha iyi olurdu gibi mesela. İnsanın aklına belki gelmezdi bu tür şeyler. Ama Allah bunu da nimet olarak, bir detay, bir önemli bir detay, nimet olarak bize yoktan var ettiği bir hormon, kortizol hormonu.
Bakın, küçük bir şey olursa da mesela, atıyorum işte ekmek keserken elimizi kestiğimizi farz edelim. Onu hemen hissediyoruz. Çünkü o hayati bir şey değil. Acının ve zararın boyutuna göre vücut eğer az bir şeyse hemen bildiriyor, dediğin gibi olur hocam. Ama
acı olarak belli bir eşiğin üstüne çıktıktan sonra çıkıyorsa eğer, vücut onu belli bir süre sonra bildiriyor. Bu çok gerçekten önemli bir nimet. Yani dediğin gibi vakit kazandırıyor kişiye. Mesela bacağına çok büyük bir darbe oluyor. Mesela kurşun yaraları da hemen hissedilmezmiş. Yani öyle bir şey var.
Büyük acılar. Evet.
Büyük mesela kurşun yediği zaman birisi, bazıları sonradan farkına varıyor hatta. Yani o tarz şeyler var. Vücut dolayısıyla hani onu belki sen görüyorsun ve hemen onunla ilgili tedbir almaya çalışırken seni rahatsız etmiyor vücut. Tamam diyor, zaten biliyorsun diyor olayı. Ondan sonra sen o sırada işine bak, ben birazdan bu acıyı sana hissettirmeye başlayacağım diyor. O sırada dediğin gibi o hayati tehlikeyi atlatmaya yönelik bir yerden bir yere gitmesi gerekiyorsa, işte hastaneye gitmesi gerekiyorsa yardım isteyeceği kadar bir süre veriyor vücut. Ondan sonra acıyı hissettirmeye başlıyor. Çok büyük bir nimet bu.
Evet, maşallah. Tabii bu kadar da bitmiyor. Devam edebiliriz sunumumuza. Acil durumlarda yağ ve proteinleri şekere dönüştürüyor. Neden? Özellikle beyin hücrelerinin sürekli ve ne pahasına olursa olsun şekerle beslenmeleri gerekir. Yani karbonhidrat almaları gerekir. Aksi takdirde insan kısa sürede ölebilir. Mesela acil durumlarda vücutta karbonhidratın olan üretilemediği, hızlı tüketimde eksik kaldığı noktalarda proteini, değil mi, diğer maddelerden hemen şekere döndürüyor. Acil durumlarda beyin ve kalbin beslenmesi çünkü çok önceliklidir. Kortizol molekülleri acil durumlarda devreye girer ve vücut hücrelerinin şeker kullanımlarını azaltır. Ancak yine bir mucize görülür ve bu etkiyi beyin ve kalp gibi hayati organlarda göstermez. Damarların kasılıp büzülmelerini de düzenliyor. Kortizol damarları, kortizol dediğimiz hormon damarları kısa kasıcı, büzücü faktörlere karşı damar cevaplarını düzenler ve acil durumlarda insana bir başka destek görevi de görmüş olur. Suyun hareketini kontrol eder. Bakın, suyun gereksiz durumlarda hücre içine girmesini engeller. Bu da kan hacminin korunması anlamına gelir. Yani suyu tutmaz vücut. Dolayısıyla hacimsel olarak su tutacak hücrelerde genişleme olmamasına, dolayısıyla damarlarına çok genişlememesine yol açar. Bazı önemli proteinlerin üretimini düzenler. Kortizol hormonları zor durumda kaldığınız zaman bütün ihtiyaçlarınızı ayrı ayrı düşünür. Mesela kemik iliğinde hemoglobin, akyuvar, trombosit yapımını artırıp kan düzeylerini de yükseltir. Kortizol hormonu böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanır. Buradaki bazı görevlerine yer verdiğimiz ve göze görülemeyecek kadar küçük olan bu molekül birçok özelliğe, yeteneğe ve sorumluluğa sahiptir. Bu molekülün bunları yerine getirebilmesi için tüm bu özelliklerle birlikte, eksik değil ama tüm bu özelliklerin hepsine birlikte eksiksiz sahip olması gerekir. Yani bu hormon Allah'ın yaratmasındaki uyum ve kusursuzluğu bize gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Yüce Allah En'am suresi 80. ayette şöyle buyuruyor. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Mesela kortizol hormonunun eksikliğinde vücudumuzdaki olabilecek aksaklıkları düşündüğümüzde kortizol hormonunun ne kadar büyük çapta etkili olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Ama bir tane molekül hakikaten vücudun hayati organlarının neresi olduğunu bilmesi, damarın çeperlerine, bak damarın genişlemesini engellemek için damarın içinde seyahat eden hücrelerin içine su alınımını engelliyor. Mesela direkt etki etmiyor. Dolaylı yoldan etki edebilecek mekanizmaların önünü tıkıyor. Yani içindeki hücreler su alırsa genişler, bu da damarın genişlemesine veya dar olan damarda yolculuğun zorlaşmasına yol açar. Ama ne yapıyor? Beyin ve kalp gibi hayati organlarda ne şeker eminimin azalmasına ne de diğer eksiklerinin azalmasına yol açıyor. Onların çok hayati ve önemli, öncelikli ve önceliğin olduğunu bildiğinden dolayı oraya da hiç dokunmuyor. Oradaki azalma hiçbir şekilde de oradaki sistemlerin, lojistik hizmetin azalmasını istemiyor. Bir tane molekül bunu bilebilir mi? Bilemez.
Mümkün değil.
Hepsine bak, hükmeden bir molekülü, yani proteini bugünkü bilim adamları, bilim insanları çalışıp yapabilirler mi? Onu da yapamazlar.
Mümkün değil. Evet.
Demek ki Allah bize bir protein molekülünü dahi nimet olarak ve üstün bir tasarımla inşallah yaratıyor, i̇nşallah. Ve bize gösteriyor.
İnşallah.
Bu da Allah'ın kudretinin ne kadar evet. üstün olduğunu bize gösteriyor.
Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar bir birlikteyiz inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, tatmış.
Çok müzelerden bahsettik şimdi. Arada da konuştuk. Gerçekten hani mesela bir saldırı anında çok fazla normalde acıya maruz kalması lazım bir insanın. Fakat mesela adrenalin hormonu da devreye giriyor. Öyle bir heyecan anında. O da çok büyük bir nimet. Yani normalde birisi mesela atıyorum saldırıyor. Bir kavga içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Vücut anında enerjisini maksimum seviyeye çıkartmak için bir hormon salgılıyor. Adrenalin hormonu salgılıyor. İşte ciğerler daha fazla çalışmaya başlıyor. Damarlar açılıyor. Genişliyor damar çeperi. Ondan sonra biz daha hızlı nefes almaya başlıyoruz. Daha fazla oksijen alıp. O oksijen hemen anında bütün hücrelere ulaştırılıyor. Kan işte deriden çekiliyor. İç organlara aktarılıyor. Çünkü dışarıda bir kesik olursa eğer fazla kanama olmasın diye. Aynı zamanda hayati organların bulunduğu bölgede daha fazla kan olması için. Eğer hayati bir risk olacak olursa. Yani muhteşem bir düzen var ve bu çok lüks bir şey. İnsanın lüksüne yönelik bir şey. Ve yani normalde evrim mekanizmasıyla tabii ki kesinlikle oluşamayacak bir durum. Çünkü bunun DNA'ya detaylı bir şekilde işlenmiş olması gerekiyor. İşte böyle bir hormon olacak, o hormon salgılanınca vücut bu şekli alacak. Ondan sonra bir acı, eğer bir yara alınırsa o yara hissedilmeyecek. Güç maksimum seviyeye gelecek çünkü adrenalin olduğu zaman kaslarda muhteşem bir oksijen taşıması olduğu için kaslar da çok fazla güçleniyor. Mesela 3-4 katı, 5 katı daha güçlü hale geliyor insan adrenalin hormonu salgılandığında. Dolayısıyla muhteşem detaylı bir sistemden bahsediyoruz biz. Ve bu insan için bir lüks. Yani çünkü her insan sürekli olarak böyle bir şeyle karşılaşmıyor ki. Yani hayatında bir kere karşılaşıyor, iki kere karşılaşıyor en fazla. Ama Allah öyle bir durum için bile muhteşem bir sistem yaratmış. Evrim nereden bilecek böyle bir sistemi? Yani, değil mi?
Evet.
Çok
evet,
mantıksız evet. olduğu belli.
Evet. Yaşamda ama her canlıda, her detayında çok güzel uyumlar var. Ahenk de var, sanat da var. Tamamında. Hiç bizim düşündüğümüz veya farkında olmadığımız her halde bu durum böyle Allah'ın izniyle. Mesela memeli canlılar vücut sıcaklıklarını ayarlayabiliyorlar. Terleme denen bir mekanizma ile dışarıdaki hava ne kadar sıcak olursa olsun, ki ilerleyen dakikalarda onunla ilgili bir video da gösterebilirim. Veya ne kadar soğuk olursa olsun, tabii belli bir limitine kadar vücudundaki sıcaklığı çok iyi bir şekilde ayarlıyor. Ve ne oluyor? Hayatta kalabiliyor. Vücut sıcaklığı sabit olmuş oluyor. Şey gibi mesela, buranın sıcaklığı mesela şu an 26 derece. Şuradaki cihazlar var ama bir sürü değil mi? Klimalar var. Onlara biz ayarını belirliyoruz. Onlar sürekli detekt ediyor dışarıdaki sıcaklığı. Kendisi de ona göre soğuk veriyor veya daha az soğuk vererek sürekli ortamın sıcaklığı dengeliyor. Bir kısım canlılar böyleyken, yaz, kış, sonbahar, ilkbahar, her ortam koşulunda bu şekildeyken, bir kısım canlılar da kışı hiçbir zahmet göstermeksizin uyuyarak geçiriyorlar.
Evet. Bu konuyla ilgili bir sunumumuz var inşallah. Kış mevsimi hayvanlar için yiyeceğin en zor bulunduğu mevsimdir. Bu mevsimde kimi canlılar göç ederken, kimi canlılar da farklı yöntemlerle kendini soğuktan ve açlıktan korurlar. Bu yöntemlerden biri kış uykusudur. Kaplumbağalar, ağaç kurbağası, ayılar, kız böceklerinin bazı türleri, yarasalar, köpek balıkları kış uykusuna yatan canlılardan bazılarıdır. Kutuplardaki canlılardan örnek vererek başlayalım. Kutuplarda yaşayan canlıların kalın kürkleri vardır. Bu onları soğuktan korur. Ancak bazı küçük memeliler kalın kürkleri olmasına rağmen çabuk ısı kaybeder ve besinlerini hızla yakmak zorunda kalırlar. Ayrıca bu canlıların sahip olabileceği kürk kalınlığı sınırlıdır. Bu nedenle soğuktan korunmak için vücutlarını sıcak tutacak kavuklara, toprak altında oluşturdukları tünellere sığınırlar. Ancak sıcak bir mekan bulmaları yeterli değildir. Tabii ki besine de ihtiyaçları vardır. Bazı türler bunun için yiyeceğin bol olduğu dönemlerde vücutlarında yağ biriktirirler. Ancak özellikle böceklerle beslenen canlıların böyle bir imkanı yoktur. Ve yaşayabilmek için enerji tüketimini en aza indirmek zorundadırlar. İşte bu zor kış işlemi kış uykusuna yatarak başarırlar. kış uykusu vücut sıcaklığının normalin altına, örneğin 38 dereceden 10 dereceye düştüğü ve kalp atışının yavaşladığı, mesela 4 saniyede bir kalp atışı gibi derin bir uyku halidir. Bu uykudayken bazı hayvanlar neredeyse nabızları durmuş gibi görünürler. Bu uzun uyku sırasında canlıların vücut sıcaklığı neredeyse yarı yarıya düşer. Kalp, karaciğer ve diğer organların çalışması için en az enerji gerekeceğinden solunum ve kalp atımları da iyice yavaşlar. Ancak bazı hayvan türleri zorlu kış koşullarında bu tedbirlere rağmen soğukta donma tehlikesi geçirebilirler. Kış uykusuna yatan hayvanlar bütün yaz boyunca sanki kış için hazırlık yaptıklarının bilincinde gibi hareket ederler. Hazırlık olarak öncelikle kendi kilolarının iki katı kadar kilo alırlar. Kışın vücutlarının ne tip zorluklarla karşılaşacağını, uzun uyku dönemi boyunca hiçbir şey yemeden canlı kalmaları gerektiğini biliyor gibi hareket ederler.
Burada nereden bilsinler değil mi?
Yani bir şuur mu var değil mi?
Bir aklı mı var ki veyahut da böyle bir sistemi ben yağ depolayayım işte iki katı, ona göre de işte kışa hazırlık yapıyorum.
Kış gelecek.
Yani, bak mesela fotoğrafta bir tane yavru ayı görüyoruz. O da mesela şu an kış uykusuna hazır. O da annesiyle birlikte kış uykusunda uyuyacak. Belki ilk defa kış uykusuna yatıyor ama vücudu hazır. Evet. Demek ki bu hayvanın kendi zaten aklı olmadığı belli de olsa bile kış uykusuna hazırlık yapacak vücut hazırlıklarını, biyolojik hazırlıklarını da değil mi? Zaten vücudun proteinlerini, DNA'sını olduğu çok belli. Evet. Bu canlı yapmadığı çok
evet,
belli.
Evet, bunları bütün canlılar ilk doğdukları andan itibaren bilirler ki bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Şimdi kış uykusuna yatan hayvanların neler bilmeleri gerektiğini birlikte düşünelim. Bu canlılar doğdukları andan itibaren ilk karşılaştıkları kış ayında sıcaklığın düşeceğini, yağan kar nedeniyle yiyecek kalmayacağını ve tüm bu nedenlerden ötürü de ilk kez karşılayacakları yaz ayları boyunca kilo alarak besin depo etmeleri gerektiğini bilir gibi hareket etmektedirler. İşte dediğiniz konu şaşılacak bir durum. Bu durum bir bebeğin doğduğu anda karşılaşacağı tüm zor şartları bilerek bunlar için tedbirler almasına benzetebiliriz. Elbette ki insanlar için böyle bir durum imkansızdır. Ancak hayvanlar Yüce Allah'ın ilhamıyla hareket ederek bu mucizeyi ilk doğdukları andan itibaren gerçekleştirirler. Şuur sahibi olan insanın dahi vücut sıcaklığı veya kalp atışı hızı gibi vücut fonksiyonlarını kontrol altına tutması mümkün değildir. Bu ancak son derece teknolojik ve oldukça detaylı cihazlarla ve kısmen mümkün olabilmektedir. Oysa kış uykusuna yatan hayvanların çoğunluğu bunu büyük bir rahatlıkla yaparlar. Bu canlıların kış uykusuna yatmadan önce bir sistem dahilinde hazırlık yapmaları Yüce Rabbimizin ilhamıyla gerçekleşmektedir. Sonsuz merhamet ve ilim sahibi Yüce Allah canlılar üzerindeki ilmini ayette şöyle bildirmektedir. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Nahl suresi 66. ayet.
Evet,
maşallah.
Yani hayvanların iradesiyle olmadığı, hayvanların aklıyla burada yapılan bir şey olmadığı. O halde kimin aklı bu? Bu kadar ince detayları ki aylar sürüyor.
Mükemmel.
Yani buz gibi soğukta. İnsanın üstü bir açık kalsa mesela gece, biri üşüttüğü zaman hasta oluyor hemen.
Evet.
Bu canlılar her kış battaniye yok, ısıtma tesisatı yok. Sürekli uyuyorlar. Yani şimdi zaten hayvanlar şuursuz, bir de uyuyor hayvan. Hepten şuursuz. O hazırlığı yapan kim? O kış uykusu bitene kadar bütün o vücudu kontrol eden kim? Öyle bir mekanizma ki yani uyumaya başlamadan önce vücudun bütün gereksinimlerini hazırlıyor. Uyumaya başlayınca da yine ölmüyor. Yani orada da canlı onu kontrol eden bir sistem var. Mesela ayı da insanda biliyorsunuz yatarak hasta olduğu durumlarda ne oluyor? Kemikleri incelmeye başlıyor. Kasları incelmeye, erimeye başlıyor. Çünkü insanoğlu kullanmadığı zaman, ayakta durup güç harcamadığı zaman kasları ve kemiklerinde şey oluyor, kuvvetsizlik meydana çıkıyor. Ayı mesela her kış uykusuna yatan bir canlı. Kış uykusuna yattığı zaman birkaç ay uyanmıyor ve bu süre zarfında kemiklerinin insan mesela ayı da memeli bir hayvan. İnsanla hani memeli canlılar grubuna dahil. Biyolojik olarak benzemesi gerekir diye düşünüyorsun. Hiç alakası yok. Ayı kış uykusundan kalktığı zaman kemikleri yatmadan, uyumadan önceki halinden daha kuvvetli halde oluyor.
Maşallah.
Yani belli ki çok Allah her canlıda ayrı bir detay ve uyum yaratıyor maşallah.
İnşallah.
Ayrı bir özellik ve güzellik var.
Buna benzer bir şey daha var, onu göstereyim ben de şimdi. Bir kurbağa.
Freeze.
freeze, solid freeze.
Evet.
Kurbağa donuyor. Bu da donarak kışı kısmına yatıyor.
İç organlarında su birikintisi oluşuyor ve vücudunun dışındaki tüm suyu içeride topluyor. Evet, bilim adamı çok şaşırıyor tabii. Durumu aşamıyorum diyor. Çok etkileyici bir şey. Bakın burada kalıp gibi. Kalp atışı yok, solunum yok, hiçbir şey yok. Normal bildiğimiz ölü gibi. Yani mesela kış kuşuna yattığı zaman ayılar veyahut da başka canlılar normal nefes almaya devam ediyorlar. İşte vücut işlevleri devam ediyor ama burada öyle bir şey de yok. Haftalarca böyle ölü bir şekilde kurbağa duruyor. Yani yaşamına devam ediyor diyeceğiz ama öyle bir şekilde duruyor. Bir tür şekerle bu sistemi oluşturuyor. Antifriz gibi işlev görüyor bu şekerle. Evet, bahar geldiği zaman da bir bakıyoruz kurbağaya çözülmeye başlıyor. Yalnız bu çözülme ilk başta kalpte oluyor ve beyinde oluyor. Bu çok enteresan. Normalde eğer sıcaklıkla ilgili bir çözülme olsaydı ilk başta derisinin çözülmesi gerekirdi. Fakat öyle olmuyor. Çünkü ilk başta kalbin çalışması lazım. Kanı pompalaması için vücudun diğer bölgelerine. Eğer dışı çözülse dıştaki hücrelere kan gelmeyeceği için kalp donuk bir vaziyette durduğundan dışı hemen kurur ve ölürdü. Ama bakın benim adamım da diyor bunun neyin tetiklediğini bilemiyoruz diyor. Niye kalp ilk başta çözülüyor? Bunu anlayamıyoruz diyor. Çünkü güneşin kurbağanın ilk başta yüzeyini ısıtması lazım. Ama ilk başta kalbi ve beyni çözülmeye başlıyor. Ya muhteşem bir sistemli olan bir şey bu. Hani DNA'sında o şekilde kayıtlı olması gerekiyor. Bahar geldiği zaman ilk başta kalbin çözülecek. Çünkü eğer sırtın çözülürse sırttaki hücrelere kan gitmeyeceği için kalp donuk vaziyette dururdu o zaman. Sırttaki hücreler çözüldü. Hemen oksijen gerekiyor. Kalp donuk. Nasıl gelecek kan? Gelemez. O yüzden dışındaki hücreler yavaş yavaş ölmeye başlardı. Ve kurbağa zaten dakikalar içerisinde hayatını kaybederdi. Evet. Ama ilk başta kalp çözülüyor. Diyorlar ki işte bunu canlı kendi geliştirdi. Nasıl geliştirecek?
Mümkün değil.
Donuk vaziyette
duruyor. Mantıklı bir açıklama yapamıyor evrimciler zaten.
Tabii ki yapamıyorlar. Yani bu canlı zaten donuk vaziyette olmasa, hani normal canlı bir vaziyette olsa bile böyle bir sistem geliştiremez. Artı donuk vaziyette. Şuur yok, akıl yok, hiçbir canlı alameti yok. Ama yine olması gerektiği gibi çözülüyor. Allah bir ayetinde Mümine Suresi 80. ayet şeytan Allah'a sınarım. O yaşatan ve öldürendir. Gece ile gündüzün aykırılığı da onun kanunudur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Demek ki bu canlı ile alakası olmadığını anlıyoruz. Allah yaşatıyor, ya öldürüyor, ya diriltiyor. İstediği gibi Allah'ın yaratması inşallah onun dilemesiyle oluyor. İnşallah.
Evet. Dilerseniz biyolojik dengeyi sağlayan melatonin hormonundan bahsedelim hocam. İnsan vücudu her gün aynı saatte otomatik olarak belirli fonksiyonları yerine getiriyor. Vücut ısısını değiştiriyor, hormonlar salgılıyor. Biz bunların çoğuna bile farkına varamıyoruz. Örnek verecek olursak, bu biyolojik beden saatine uygun olarak vücudumuz akşam saatlerinde ısı kaybını önlemek için beden ısısını düşürüyor. Sabahları ise bedeni günlük aktiviteleri hazırlamak için arttırıyor. Yani vücut ısısı insanlarda bir günde yaklaşık 1 derece inip ve çıkıyor. Bu çok önemli olaylar melatonin isimli hormonun salgılanması ile mümkün oluyor. Beynin özel bir bölgesinde üretilen bu hormon, bedendeki ritmik kimyasal tepkimelerin yan ürünü olarak oluşan zehirli atıklara karşı da koruyucu bir özelliğe sahiptir. Ayrıca melatonin hormonu yaşlanma bulgularını da azaltıyor. Melatonin hormonun temel görevi vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlamaktır. Hormonun üretimi gün içinde ışığın durumuna göre değişmekte. Üretim gece başlayıp sabaha karşı duruyor. Melatonin salgılanması genellikle akşam 9 ve 10 saatler arasında başlayıp en yüksek değerlerine ise gece 2 ile 4 saatlerinde ulaşıyor. Sabah 7 ile 9 arasında ise sona eriyor. Gece ne kadar uzarsa melatonin salgılanması da o kadar uzun sürüyor. Melatonin salgılanması mevsimlik değişiklikler de gösteriyor. Günlük uzadıkça üretim azalıp kısaldıkça artıyor. Günlerin kısa olduğu kış mevsiminde melatonin üretimi artıyor ve üretim daha erken başlıyor. Yaz günlerinde ise azalıp daha geç salgılanıyor. Beynin küçük karanlık bir bölgesinde bulunan hücrelerin dışarıdaki karanlık ve aydınlıktan haberdar olmaları mümkün değildir. Mevsimlere göre gecenin kısalıp uzadığının bilgisine sahip değildirler. Ancak bu hücreler ne kadar hormon salgılamaları gerektiğini adeta bilir gibi hareket etmektedirler. Sonbahar ve kış aylarında havaların erken kararmasına ve gecelerin uzamasına bağlı olarak melatonin salgılanmasındaki artış aslında başka bir hormonun açığını kapatıyor. Çünkü mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin hormonu gündüz veya güneş ışığında artıyor. Kapalı ve karanlık yerlerde azalıyor. Bu hormonun azaldığı kış aylarında melatonin hormonunun salgısı artarak ve daha erken üretime başlayarak serotonin hormonunun eksikliğini kapatılıyor. İnsanda melatonin üretimi henüz bebeklik aşamasındayken yaklaşık 3. aydan sonra başlıyor. Bundan önce bebekler melatonin hormonunu anne sütünden alıyorlar. Anne sütünde bulunan melatonin hormonu bebeklerde sancılanma, uykusuzluk ve alerji problemlerini azaltıyor. Melatonin üretimi 3-5 yaşlarında en yüksek noktaya ulaşıyor. Bu hormonun bebeklerde ve 5 yaşına kadar olan çocuklarda yüksek olmasının nedeni bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle ilgilidir. Henüz yeni doğan ve pek çok bakteri ile virüse karşı bağışıklığı olmayan çocukların en büyük savunma aracı bu hormondur. Bu hormonun çocuklarda çok salgılanması, yüce Allah'ın dafi yani belaları def eden, çeviren ve hafız yani koruyan, gözeten, muhafaza eden isimlerin tecellisidir. İnsan bütün bir gece uyuyup dinlenirken Allah'ın emriyle hareket eden melatonin hormonu, kendisine verilen emri eksiksizce yerine getirmek için çalışıyor. Ertesi gün uyandığımızda bedenimizdeki düzeni sağlamış olur. İnsanın hiçbir şeyden haberi yokken bedenin derinliklerinde çalışan bu hormon sistemi, Yüce Allah'ın yaratma ilminin örneklerinden biridir. Yüce Allah, kulları üzerindeki rahmetini ve şefkatini bir ayette şöyle vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 100. ayet.
Evet, maşallah. Yani sadece mesela uyurken hiç şuurunda değilken Allah Teala'nın bizim bütün vücudumuzda mesela tamir edilecek yerleri tamir ettiğini, kontrol edilmesi gereken yerleri kontrol ettiğini, vücudumuzun yaptığını mesela söylüyorsun, anlatıyorsun. Çok güzel. Aslında bu her zaman böyle ve her canlı da böyle. Yani biz aslında her zaman, her an Allah'ın kudretiyle ayakta duruyoruz. Vücudumuzda mesela her saniye yaklaşık 200 bin tane yeni bir hücrenin sentez edildiğini, her hücrede binlerce dakikada proteinin yeniden sentez edildiğini, kanımızda akan birçok hormonun, elementin, kan hücrelerinin sayısının, taşınan oksijenin sürekli kontrol edildiğini mesela biliyoruz. Tıp bilim bize bunu gösteriyor. Mesela biz bir hastaneye gittiğimizde ne oluyor? Hemen kan tahlili isteniyor, değil mi? Veya çeşitli tahlili isteniyor. Neden? Çünkü hastalığın sebebini bulmak için vücudumuzdaki hangi oranın yanlış olduğunu tespit etme ihtiyacı duyuyor doktorlar. Bir yerde bir şey var. O zaman diyorlar bakalım hormonunu kontrol edelim. Vücudun kanındaki şeker oranını kontrol edelim. Değil mi? Daha bunun gibi bir tane kan testine baktığınız zaman içinde bir sürü malzeme vardır. Ve yanında da ideal nokta aralıkları yazar. Değil mi? Mesela kolesterol kandaki bir çeşit yağdır ama olması gereken ideal bir oranı vardır. İşte yağ asitlerin olması gereken bir şeyi vardır. Aralığı vardır. Bunun gibi böyle belki yüzlerce madde var. Hastalık olduğu anda bir rahatsızlık da hastaneye gittiğinde aslında vücudun ne kadar detaylı, bu ne demek? Bir o kadar zor ve sürekli kontrol edilmesi gereken aralıkta bir yaşam olduğunu görüyorsun. Yani hepsinin bir eşik değeri oluyor ya, normal aralığı. O aralığın azlığına veya çokluğunda hastalık oluyor. Kimisinde de ölüm oluyor. Değil mi? Demek ki yaşam hakikaten zormuş. Hakikaten çok detaylıymış. Hakikaten çok titiz çalışma gerektiren bir konuymuş. Buradan bunu anlıyorsun. İkinci bir aşaması, bu malzemelerin, bu elementlerin, bu atomların, bu proteinlerin, bu hormonların madem ideal bir oranda olması gerekiyor ve hastaneye gittiğinde de bunu tespit eden cihazlar var ve bunun ne anlama geldiğini bilen doktorlar var. E o halde normal zamanda bizim bu vücudumuzdaki normal ayarlarda tutan, bu maddeleri tutan kim? Ve kanda sürekli bu malzemelerin testini kim yapıyor? Mesela normalde vücudumuzda zaten bir tamir mekanizması var. Azlığında bu oran, mesela kalsiyum gerektiği zaman bir hormon salgılanıyor. Kalsiyum depolamak gerektiği zaman ona da bir hormon salgılanıyor. Şeker fazla olduğu zaman bir hormon salgılanıyor. Şeker az olduğu zaman başka bir hormon salgılanıyor. Zaten vücudumuzda sürekli bu malzemeleri test eden, normal hastanede nasıl kan testi oluyor? Bizim vücudumuz da kendi kanımızı sürekli test ediyor. Çıkan sonuca göre de bir tedavi uyguluyor, ilaç yazıyor, hormon üretiyor. Normalde bakın, bunu zaten bizim vücudumuz yapıyor, yapamadığı zaman hastalık oluyor. İşte o eşik değerini, normal değerlerini bilen ve ona uygun malzemeyi, reçete, ilacı yazan bir şuur var bizim vücudumuzda. Şuur nerede diye vücudumuzda büyütmeye aldığın zaman, şuur nerede mesela, tamam burada bir şeker dengesi sağlıyor. Kim sağlıyor? Bir açıyorsun vücudun içine bakıyorsun, organlar var. Organlara bakıyorsun, onların da şekere ihtiyacı olan, yani şeker dengesinden istifade eden konumundalar. Ve onu aralıyorsun, bakıyorsun, en son mesela insülin hormonunun salgılandığı yere ulaşıyorsun. İnsülin hormonunun salgılandığı yere ulaştığında oradaki hücrelerin de zaten şeker, kandaki ideal şekerle beslenen ve normal bir elektrik geliyor, hormon üretiyor. Bir elektrik geliyor, hormon salıyor. Bir elektrik geliyor, hormon üretimini azaltıyor. Onların da emir alan konumunda olduğunu görüyorsun. Ya o halde diyorsun, şu şuur nerede diye daha derinlere indiğinde karşında en son elektronlara ulaşıp kalıyorsun. Protonlar var, çevresine dönen elektronlar var. E o halde vücudu kontrol eden, sürekli tamir eden, ne olduğunu bilen, bu bilgiye sahip, bu şuura sahip kim? Orada bu bize modern bilimin gösterdiği bir şey. İşte burada kusursuz ve her şeyi bilen ve gücü yeten Allah'ın varlığına şehadet ediyorsun.
İnşallah. İnşallah. Şimdi videomuz var. İstakozlarla ilgili. Onu izleyip sonra devam edelim inşallah.
Canlılar dünyasında birbirinden çok farklı göz tipleri vardır. Biz genellikle omurgalılara has olan kamera tipi göz yapısını biliriz. Bu yapı ışığın kırılması prensibiyle çalışır. Dışarıdan gelen ışık gözün ön kısmındaki mercekten kırılarak geçer ve bu sayede gözün arka kısmında odaklanır. Ancak bazı canlıların gözlerinin tasarımı çok daha farklı sistemlerle işler. Bunlardan biri ıstakozun gözünde vardır. Istakozun gözü kırılma değil, yansıma prensibiyle çalışır. Istakoz gözünün ilk dikkat çeken özelliği, yüzeyinin çok sayıda kareden oluşmasıdır. Bu kareler resimde görüldüğü gibi son derece düzgündür. Istakoz gözü üzerindeki bu düzgün kareler aslında birer kare prizmanın ön yüzeyidir. Bu yapı arıların peteklerine benzetilebilir. Bir peteği gördüğünüzde önce sadece altıgen bir yüzeyle karşılaşırsınız. Ancak bu altıgen yüzeyler aslında içeri doğru derinliği olan altıgen prizmaların yüzeyleridir. Istakoz gözünün farkı, şeklin altıgen değil kare oluşudur. İşin daha da ilginç yanıysa, ıstakoz gözündeki bu kare prizmaların her birinin iç yüzeyinin ayna yapısında olmasıdır. Bu ayna benzeri yüzeyler ışığı kuvvetli biçimde yansıtır. Gözün içindeki bu prizmalar öyle bir açıyla yerleştirilmiştir ki hepsi ışığın hatasız bir biçimde tek bir noktada toplanmasını sağlar. Buradaki tasarımın evrim teorisi adına çok büyük bir sorun oluşturduysa açıktır. Öncelikle göz, indirgenemez komplekslik özelliğine sahiptir. Eğer bu gözün ön kısmındaki kare hücreler olmasa, ya da bu hücrelerin yansıtma özelliği olmasa veya arkadaki retina tabakası bulunmasa göz hiçbir şekilde işlev görmeyecektir. Dolayısıyla ıstakoz gözünün kademe kademe oluştuğu ileri sürülemez. Bu denli mükemmel bir tasarımın bir anda tesadüfen oluştuğunu öne sürmekse tümüyle akıl dışıdır. Kabuklu bir canlının gözlerindeki merceğin yavaş yavaş yok olması ve eskiden merceğin bulunduğu yerde aynalı yüzeylerin oluşması canlıyı henüz ilk aşamada görme yeteneğinden yoksun bırakacaktır. Dolayısıyla doğal seleksiyon mekanizmasında elenmesine neden olacaktır. Açıktır ki her iki göz yapısı iki ayrı plan üzerine tasarlanmış ve ayrı ayrı yaratılmıştır. Bu gözlerde öylesine kusursuz bir geometrik düzen vardır ki bunun yanında tesadüf olasılığını düşünmek bile saçma kalmaktadır. Istakoz'un gözü diğer tüm yaratılış mucizeleri gibi bizlere yaratıcının ne denli sınırsız ve kusursuz bir yaratma gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu, Allah'ın sonsuz bilgisinin, aklının ve kudretinin bir tecellisidir. Canlılar dünyasının her ne yönüne baksak, bu gibi yaratılış mucizeleriyle karşı karşıya geliriz.
Maşallah çok sevimli canlılar, böyle arda arda dizilmiş.
Asker gibi.
Maşallah. Ve antenleriyle birbirine dokunuyor bir de. Ondan sonra öndeki ne durumda diye onu takip etmek için böyle sırayla
göçüldü. Ama hayret ya, gözleri böyle tam kare. Yani kareciklerden oluşuyor. Böyle cetvel koyup çizmek gerekiyor 90 derece tam olması için. Allah'tan o böyle değil mi, yetişirken daha küçük hücre fazından büyük gelişmiş faza gelişken öyle gelişiyor sıfır noktasından hücreler. Yani çok enteresan bir şey. Yani
böyle, de aynı.
Evet, yani büyük mesela heykeltıraşlar veya bazı sanatla uğraşan insanlar veya proje çizen mühendisler mesela sıfır bir kağıda cetveller koyarak özel çizim yaparlar. Yani bütünden detaya inerler. Ama canlılar öyle değil. Detay küçükten bütün oluşuyor. Mesela altın oran var diyoruz çiçekte. Çiçek böyle bir şeyin yontulmasıyla altın, yani büyük bir kitlenin yontulmasıyla altın oranı küçültülmüyor. Bir daha yokken, ta tek hücreyken yetişmeye başladığında bütün hücreler birbirinden trilyonlarca hücre bölünerek karşımıza altın oran çıkıyor.
Fraktal sistemin aynısı.
Evet, yani mesela Nautilus'ta veya o şeyin gözünde, istakozun gözünde hücre bölünüyor, tamam diyor. Şu an altın oran oldu, duruyorum diyor.
Maşallah.
Çok mucizevi. Sonra bir sonraki kademe, mesela daha büyük bir kademesine geçiyor. Tamam, bölünüyorum, şu an duruyorum diyor, altın oran oldu diyor. Yani altın oran olduğunda ona dur diyen kim? Allah, mucizevi. Allah onu o şekilde koyuyor, o şekilde yaratıyor maşallah.
Gösteririm resimleri.
Bak evet. Yani bunların hepsi daha başında bir hücreyken bölünerek, çoğalarak o oranla mesela yönünü değiştiriyor artık şu büyüme.
Görsellik mükemmel.
Normalde şu parçaları insana verseniz.
Altın bu kadar güzel çizemez, şey yapamaz değil mi?
Yerleştirmeye kalksa felaket bir görüntü çıkacaktır büyük ihtimalle, ama Allah örnek edinmek sizin altın oranı da yaratıyor. Bir ölçüyle yarattık böyle.
Evet, yani. Yerleştirse bile en ufak bir yerine bir hata olur. Bunlarda hiç
göz yok bile.
Şuraya bakın. Yani Allah bu kadar zaten sanatını sergiliyor bize. Bir kısım çok küçük bir zümre de olsa kalkıp ben ilgilenmiyorum diyor sanatla. Emani katlarını niye anlatıyorsunuz diyor. Çok anlamsız bir şey olmuş oluyor. Allah niye bu kadar detaylı yaratmış o zaman? Yani altın oranla yaratmış Allah. Detaylarında sürekli bir sanatla karşılaşıyoruz. Bir estetikle karşılaşıyoruz. Ve normalde mesela bir bitkiye bakıyoruz. Kendisiyle ilgili göstermeyeceği bir akıl gösteriyor. Mesela arım zambağının yapısı. Mesela arım zambağının döllenmesindeki mükemmel detaylar. Onlardan bahsederim. Arım zambağı döllenmeye hazır hale gelince keskin kokulu bir amonyak gazı yaymaya başlıyor. Bir gaz salgılamaya başlıyor.
En az 3
döllenmeye hazır hale geldiğinde.
çiçeğin polenlerinin bulunduğu bölüm beyaz yapraklı yapının içinde dip tarafta. Polenler çiçeğin dibinde, iç bölgesinin dibinde ve dışarıdan görünemez durumda. Bu yüzden sadece koku yaymak böceklerin dikkatini çekmek için yeterli olmuyor. Polenler döllenmeye hazır olduğunda zambak saldığı kokuyla birlikte çiçeğin dışta kalan bölümünü de ısıtıyor. Sıcak bir hale geliyor. İşte bu yalnızca aydınlık saatlerde ve bir gün içerisinde gerçekleşen ısınma ve koku böcekler için çok çekici bir hale geliyor. Hem ısınıyor, ayrıyeten ısıdı zaten koku daha da hızlı yayılır. Kokusunu da salgınladığı zaman böcekler artık böyle onlar için çok etkileyici bir hale geliyor böcekler için. Bu ısı ve koku nasıl ortaya çıkıyor sorusunun cevabını bulmaya çalışan bilim adamları bitkinin metabolizmasında gerçekleşen hızlanma sonucunda ortaya özel bir asit çıktığını buluyorlar. Bakın çok detaylı bir sistem. Daha da ilginçleşiyor. Arum zambağının polen tozları dipte kapalı torbacıklarda bulunuyor. Bakın şurada arum zambağının yandan kesilmiş kesiti bu. Şurası normalde kapalı. İçinde bulunuyor. Çiçek buna hazırlıklı. Yağlı olan dış yüzeyi sebebiyle gelen böcekler kayarak aşağı çiçeğin içine düşüyorlar. Bakın şurayı böcekler doldurmuş. Görüyorsunuz. Bir sürü böcek var. Ve tutunamadan düşüyorlar ve tırmanamıyorlar. İşin enteresan tarafı. Normalde hemen tırmanıyor olsalar polenlere bulanmadan hemen kaçar giderlerdi. Fakat bitki izin vermiyor buna yağlı tabaka yüzünden. Çiçek bu böcekleri bir gece konuk ediyor kendi içinde. Buldukları bölümde çiçeğin dişi organlarının ürettiği şekerli bir sıvı var. Ayrıca gece olunca polenlerin kapalı olduğu torbacıklarda
açılıyor ve
böcekler de bunlara bulanıyor. Polenlere bulanıyor. Bir güzel. Böcekler çiçeğin içinde bir gece kalıyorlar bu vesileyle. Bakın nasıl ayrıca dışarı çıkıyorlar. Çok evet, enteresan bir sistem. Sabah olunca çiçeğin üzerinde bulunan dikenler bükülerek böceklerin yukarı tırmanması için merdiven işlevi görüyorlar. Bakın muhteşem bir mucize var burada. Yani muhteşem bir akıl var. Normalde çiçek hem işte bir kimyasalla artı o gövdesini ısıtarak ilk başta böcekleri çekiyor. Sonra yağlı olan yüzeyi sayesinde böcekler kayıp çiçeğin içine düşüyorlar. Sonra gece olduğu zaman tamam diyor, şu an hazır diyor, polen paketlerini size yapıştıracağım diyor. Polen paketlerini açıyor. Böcekleri bir güzel polenle buluyor. Sabah olduğu zaman artık böcekler iyice polenle bulamaç haline geldikten sonra tamam diyor, şimdi gidebilirsiniz diyor. Mesela işte orada dikenler kapalı vaziyette farz edelim şöyle. Çiçek içerisinde. Dikenlerini açık hale getiriyor. Böylelikle böcekler de böyle tırmanarak çiçeğin dışına çıkabiliyorlar. Yani şimdi çiçek böceğin hangi gazdan etkilendiğini nereden bilsin? Isıdan etkilendiğini nereden bilsin? Yağıyla içine kayıp düşeceğini nereden bilsin? Gece içinde böcek olduğunu ve gece vakti polenlerini onlara yapıştırması gerektiğini nereden bilsin? Beşincisi böceklerin ertesi gün dışarı çıkması gerektiğini, çünkü döllenmesi için dışarı çıkması gerekiyor böceklerin. Yani içinde kalsa ölüp giderler. O diken mekanizması bile olmasa çiçeğin hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Veyahut da bu mekanizma içerisindeki herhangi bir eksikle çiçeğin yaşamını devam ettirmesi mümkün değil. Sonra da onlara merdiven oluşturuyor kendi içinden. Hadi şimdi devam edin diyor. Böcekler de merdivenden çıkıp bu sefer başka bir çiçeğe gidiyorlar. Yine aynı şey oluyor ve bu şekilde bitki döllenmiş oluyor ve hayatını devam ettirmiş oluyor. Yani bu çiçeğe sorsanız senin bunlardan haberin var mı diye aynı şekliyle öyle duracaktır sadece. Cevap bile vermeyecektir.
Evet, bitki böcek olmadan, böcek de o bitki olmadan yaşayamıyor. Allah bunların ikisini de bir uyum içerisinde yaratıyor ki bu Allah'ın bir sıfatı, her şeyi uyum içerisinde güzel biçimde tam bir şekilde yaratıyor. Yani Allah bütün kainata ve bütün doğaya hakim olduğu için sanatında bütün kainat ve doğada gösteriyor. Türlü türlü gösteriyor. Alakasız, yani Sibirya'nın dağında yaşayan çiçekle, yani Afrika'nın ormanında yaşayan böceğin bir araya geldiğinde mesela tam bir uyum halinde olduğunu görüyoruz. Aynı türler orada da yaşıyor, orada da yaşıyor. Farklı kıtalarda yaşıyor. Aynı yerde de yaşıyor. Ama bunların bir arada olduklarında tam bir uyum olduğunu görüyoruz. Hani böyle ayrı yerlere örnek verdim ki ayrı canlılar oldu anlaşılsın diye. Ama aynı ortamda işte anlattığın zambaklarda, arılarda, çeşitli böceklerde tam ve çok güzel bir uyum görüyoruz. Bu hepsine sahip olması gerektirir. Arının da sahip olmasını gerektirir değil mi? İnşallah. Zambağın da sahibini ve onun bilgisine haiz olmayı gerektirir. Ayrı ayrı canlılar olsa ve farklı bilgilere sahip olsa ve bilgilerine sahip olunmasa o zaman bu uyum olmaz. Tarafların her ikisinin birbirinin uyumuna çok sahip olması lazım. Allah hepsini yaratıyor ve hepsinin bilgisinde Allah sahip. Yani bu bilginin sahibi Allah. Buradan bunu görüyoruz.
İnşallah.
Yoksa bu tarz bir uyumun zaten olması mümkün değil. Mesela günümüzde bak insanlar için düşünelim. Kaç yüz tane ülke var? Kaç yüz tane dil var? Kaç yüz tane adet, töre, gelenek, görenek ve anayasaları var? Farklı farklı. Çoğu mesela bir uyum içerisinde değil. Çoğu ülkeyle anlaşamıyor mesela. Ama hepimiz insanız, değil mi? Arada bak insan yönetiminde, insan aklında birçok uyumsuzluk ve farklılıklar ortaya çıkıyor. Ama Allah'ın yönetiminde ve Allah'ın yarattığı uyumda ki canlıların, insan da dahil olmak üzere bütün canlılar Allah'a boyun eğmiştir. Kaderlerini yaşıyorlardır. Ama hayvanlarda biz hiç şuur görmeyiz. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Ve tam bir uyum sergilerler. İşte Allah'ın uyumu, Allah'ın yarattığı düzende hiçbir kusur ve uyumsuzluk olmuyor. Allah öyle diyor ve o şekilde oluyor Allah'ın izniyle.
Allah'ın yarattığı uyumdan bahsettim. Şimdi ben de bir çek resimleri göstermek istiyorum. İnşallah. Yani muhteşem bir sanat görüyoruz bu çiçeklerde. Renkleri olsun, şekilleri olsun, desenleri olsun. Hepsi böyle bir sanat harikası. Yani renk geçişleri var mesela normalde. Tam bir estetik görüntüyü sağlayan. Bakın renkler, şekil. Beyazdan turuncuya bir geçiş var. Yavaş bir geçiş olmuş mesela. Burada yine baktığımız zaman kırmızı, yeşil, kontrast. İkisi beraber turuncu ile mavi de kontrast iki renktir. İkisi yan yana. Bitki nereden bilsin kontrast rengi.
Tabii.
Yani herhangi bir resim eğitimi yok.
Bitki görüntü ne diye sorsan görüntünün ne olduğunu bilmiyor ki. Öyle yani. Bir duygusu yok. Öyle bir algısı yok değil mi?
Aynen öyle. Bakıyoruz yine bakın yine altın oran. Hepsi olması gereken yerde, olması gerektiği şekilde. Yine renk geçişleri var. Renkler muhteşem. Yine bakıyoruz. Yani Allah'ın sanatını görüyoruz biz orada.
Maşallah.
Bakın şu çiçeği. Şunun resmi bile tesadüfen oluşmazken bazıları kalkıp diyor ki yani siz mesela şuradaki resimdeki renkleri alın, boyayı defalarca, katrilyonlarca sene bir kağıdın üzerine atın. Şöyle bir resim oluşmaz.
Tabii ki.
Evrimciler diyor ki bunun üç boyutlu gerçek hali oluşmuştur diyorlar. Tesadüfen. Espri olarak kabul edilebilecek bir iddia. Tabii Bakara suresinde Allah 138. ayette şeytanla Allah'a sınırım. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca ona kulluk edenleriz buyuruyor Allah ayette. Burada da biz Allah'ın boyasını görüyoruz inşallah. Yani muhteşem bir sanatla canlı renkler, işte birbiriyle uyumları, renk geçişleri, işte kontrastlarıyla olsun muhteşem bir sanat görüyoruz. Her sanatın mutlaka bir sanatçısı olması lazım. Mesela bir tabloya baktığımız zaman bu tablo kendini ne güzel tesadüfen oluşturmuş der mi bir insan? Normal aklı sağlığı yerindeyse demez. Biz çiçeğe baktığımız zaman bu çiçek kendini ne güzel oluşturmuş denilmesinde bundan farkı yoktur. Mutlaka bir tabloyu yapan bir sanatçı varsa bu çiçeklere de baktığımız zaman mutlaka yaratıcısı olması gerekiyor inşallah.
Evet, ben de bir ayet okuyacağım. Şeytan Allah'a sanırım. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar, göklerde ve yerde ne varsa dünyada ve galaksilerde, dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedirler. Yani Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler. Allah'ın sonsuz kudretine boyun eğmiştirler. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Yani Allah'ın ona çizmiş olduğu kaderde, çizmiş değil mi Allah affetsin, yaratmış olduğu kaderde, kaderi harfi harfine yani an an yaşamaktadırlar. Kaderin hiçbir zaman dışına çıkamamaktadırlar. Allah onların işlediklerini bilendir. Allah da yaptıklarımızın hepsini bilendir diyor inşallah. Allah her yerde çok müthiş bir uyumla zerrelerin zerreye hiçbir şekilde karşıt olmayacak şekilde yaratıyor. Öyle ki az önce Akın'ın gösterdiği fotoğraflarda görüntünün haberi olmayan, görüntü diye bir algısı olmayan, algılayamadığı gibi konunun ne olduğunu da bilmeyen canlılar, bitkiler. Hayret ama yani çiçekleri çok çok güzel. Kimin hoşuna gidiyor bunlar? En başta insanın hoşuna gidiyor. Öte taraftan da böcekler gibi gözleri olan, algılayan hayvanların ilgisini çekiyor. Renkleri ve sıcak ve güzel renkler olması. Onun yanına gittiğinde de hem kendisi besleniyor hem de bitkinin üremesine yardımcı oluyor. Hem de kendisi beslenmiş oluyor. Bu sırada biz de olayı izliyoruz. Her ikisinin arasındaki uyumu görüyoruz. Subhanallah diyoruz. Her biri birbirine boyun eğmiştir diyor Allah. Bak böcek bitkisiz yapamıyor. Bitki de böceksiz yapamıyor. Olayın biraz derinini araladığında bitkinin meydana getiren oradaki şıranın, oradaki besinin, oradaki renk pigmentlerinin ayrı ayrı proteinlerin eseri olduğunu, o proteinlerin de ayrı genlerin eseri olduğunu, genlerin de daha tohum haliyken bitki çiçekte olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi yaşamın başlangıcında ancak tam olmayı gerektiriyor. Yani bitki varken, ilk var olduğu anda bütün bu bilginin tam olması ve aynı şekilde başka bir kıtada da olsa başka canlıların ve hayvanların onunla uyum halinde olacak bilgilerinin tam olması gerekiyor.
Allah'ın eseri olmuş oluyor bu mesela.
Evet. Ve Allah ne kadar farklı kıtalarda yaşıyor olsalar, yan yana da yaşıyor olsalar bütün canlıların hepsini tam bir uyum içerisinde yaratıyor.
İnşallah. Biraz da meyve fotoğrafları gösterelim.
Evet.
Bakın renkleri mesela gıcır gıcır parlıyor. Değil mi? Tam insanın böyle isteyeceği şekilde, hoşuna gidecek şekilde Allah yaratıyor. Üzümler yani şu muhteşem bir şey yani, muhteşem bir nimet.
Gerçekten öyle.
Öyle bir nimetin oluyor olması, değil mi? Evrimciler diyor ki o meyveler tohumdur diyor yani. Başka bir amacı yoktur diyor meyvelerin. Ha öyle denk gelmiş, tatları da güzel olmuş.
İçindeki vitaminler.
Bu kadardır diyor.
Yani. Evet, güzellik, sanat, ahenk, altın oran bunlar yani bak evrimcilere altın oran var dediğinde hayır yok demek için bir çabaya giriyor. Onu olmadığını ispatlamak için bir çabaya giriyor. Yahu ne gerek var? Altın oran varsa vardır. Bu bir güzellik ve estetiktir. Ne kadar güzel demek varken onun olmadığını ispatlamaya niye gidiyor insan? Hayret ya. Bu insan değil mi ki? Bak kendini ne kadar zor bir duruma sokuyor. Biz bakıyoruz resimlere, fotoğraflara maşallah, subhanallah diyoruz. Hem Allah'a olan imanımız artıyor hem de kalbimiz tatmin oluyor. Yani zevk duyuyoruz bundan. Hoşumuza gidiyor. Gülüyoruz, gülücükler açıyor. Stres mesela olmuyor müminler Müslümanlar arasında. Mutlu bir hayat yaşıyorsun. Materyalist ve evrimci olacağım diye adam bir yoktan bir uğraşıya giriyor. Yok onun altın oran yok. Yok onun renkleri hiç de benim hoşuma gitmiyor demeye çalışıyor. Öyle bir olaya giriyor. Hayret ya. Yani zorla kendisini mutsuz bir hale, stresli bir hale sokmaya çalışıyor.
Evet, bakalım devam edelim yine. Bakın domates mesela. Şuraya baksanız Allah bakın ya şu sadece bir kısmı.
Maşallah. Görselliğin dışında her birinin insan vücudunda ayrı bir yararı var.
Bir evet, bir de inşallah. Tam vitamin mineral deposu doğru.
Baksanıza çeşit çeşit Allah nimet yaratıyor insan için. Bu bitmiyor. Yani şu sadece belki 10.000'de biridir.
Evet.
Ama bu bile ne kadar çeşit gösteriyor bakın. Renkleri olsun, parlaklıkları olsun, tatları olsun, kokuları olsun. Hepsi mesela bir çileği insan mesela kırmızı yeşil kontrastı var yine çilekte. Şu mavi olsa mesela çok alakasız bir görüntü olur.
Evet.
Evet.
Turuncu olsa deriz ki yani bunda bir garip bir görüntü var ama deriz. Ama kırmızı yeşil kontrastını Allah yaratıyor. Bakın yine. Maşallah bakın her yerde görüyoruz. Nasıl bir bilgisi var ki mutasyonların? Hem sanattan anlıyor, estetikten anlıyor, altın oranı biliyor, işte kokusunu biliyor. İşte biz bir bitki oluşturuyoruz ama şimdi bunu milyonlarca sene sonra bir insan diye bir canlı oluşursa bunun da ağzına tadına uygun olsun. Biz ona göre bir kodlayalım DNA'yı diyor evrimcilerin iddiasına göre. Yani masallarda, hikayelerde olmaz böyle bir iddia. Bakın bunların hepsini Allah yaratıyor, bizim için yaratıyor. Şeytan Allah'a sınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Allah bitiriyor bitkiyi.
ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. DNA ile alakası yoktur. Allah yaratır. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Allah bakmamızı emrediyor. İman hakikatlerini araştırmayın demiyor Allah. Araştırın diyor. Yani biz dolayısıyla araştırmamız gerekiyor. Meyvesine ürün verdiğinde bakın diyor. Bakın biz baktık mesela şimdi. Evet. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Şüphesiz inanacak bir topluluk için, yani inanma eğiliminde olan, inanmaya niyet etmiş, Allah'ın varlığını kabul etmiş ve vicdanının sesini dinlemeye niyet etmiş bir insan için bakın sadece bir dakikalık bir anlatım bile yeterli olur. Yani bizim biraz önce söylediğimiz şeyler. Bir topluluk için bunda gerçekten ayetler, yani Allah'ın varlığına dair deliller vardır buyuruyor Allah. Enam suresi 99. ayet.
İnşallah. Evet. Yani mikrodan makroya her yerde Allah'ı görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımızı canlı yayın olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyebilirsiniz. Ve saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını Adıyaman Asu TV, Kaçkar TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.